gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, kullandığımız birçok üründe yer alan mikroplastiklerin çevreye ve sağlığımıza etkileri, günlük yaşamdaki yeri ve mikroplastiklerin diğer maddeler ve sağlığımıza etkileri üzerine detayları Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Çok hocamızdan öğreneceğiz. Ve programımızın ikinci bölümünde ise Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamızla İslam'a göre iyilik ve kötülüğü konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Hani erken inerdi karanlık, hani yağmur yağardı inceden, hani okuldan işten dönerken ışıklar yanardı evlerde. Hani ay herkese gülümserken, mevsimler kimseyi dinlemezken, hani çocuklar gibi zaman nedir bilmezken, hani herkes arkadaş, hani oyunlar süre, hani çerçeveler boş, hani körkütük sarhoş, gençli bizde, hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken, eskidendi, eskidendi, çok eskiden. Gökyüzü gibi gitmiyor üzerimizden, geçen geçti, geçer geçti, hadi geceyi söndür kalbim, şimdi uykusuzluk vakti, gençlikte geceler gibi eskidendi. Herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, hani çerçeveler boş, hani görkütük sarhoş, gençliğimizde, hani şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken, eskidendi, eskidendi.
Hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken, eskiden de, çok eskiden de,
şarkılar bizi henüz bu kadar incitmezken. Eskiden neydi, eskiden neydi, ah eskiden.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Çok hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi programı açarken de söyledik, kullandığımız birçok üründe mikroplastiklerin varlığı hem çevreye hem de sağlığımıza olumsuz etkilere neden oluyor. Mikroplastik dendiğinde hemen aklımıza o mikro kelimesinden, evet, küçük bir şey olduğunu anlıyoruz. Plastiklerle bağlantı kuruyoruz ama sanıyorum mikroplastiğin kelime anlamı olarak sizden detaylı bilgi edinsek daha iyi olacak.
Tabii, zevkle. Bir kere plastikler modern çağın ayrılmaz parçaları. Çok yüksek oranda üretiliyorlar. Bunu hiç unutmayalım. Biz plastikleri özellikle market poşetleriyle daha fazla gündeme getirdik. Evet. Halbuki şöyle bir düşünürseniz hayatımızın her yerinde varlar. Çevremizde en fazla kullanılan materyal plastikler. Bunun fazla kullanılması, kullanım alanlarının fazla olmasının getirdiği bir takım problemlerin olması kadar da doğal bir süreç yok. Şimdi market poşetleri dediğimiz için siz mikro kelimesini unutmuş değilim, söyleyeceğim. Market poşetlerini paralı yapmamızın temel nedenlerinden bir tanesi çevreye mümkün olduğu kadar plastiklerin az yayılmasını sağlamamızdı. Dolayısıyla kullanımını azaltmamız. Çünkü ciddi derecede fazla miktarda kullanılan plastiklerin biriktiği, atıldığı yer çevre oluyor. Çevreden de şu veya bu şekilde geri dönüyorlar. Sağlığımızı etkileyebiliyorlar. Günlük yaşantımızı daha kötü hale getirebiliyorlar. O büyük naylon torbanın, bu arada plastik ve naylon arasında da fark vardır, onu da söyleyelim, gerekirse söyleriz. O torbanın doğaya karıştıktan sonra o bütünlüğünün bozularak giderek ufalması. Bütünlüğünü ne bozuyor? Çevre şartları bozar. Hava, su, sıcaklık, UV, yani güneşten gelen ultraviyole ışınları bu plastiklerin zaman içinde bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla giderek o büyük torbamız, market torbamız küçük boyutlara geliyor. Küçük boyutlara indikçe artık gözle görülmez vaziyete geldiğinde biz bunları mikro olarak adlandırabiliyoruz. Genel bir tanımına baktığınızda mikroplastikler için 5 milimetreden küçük, 0,1 milimetreden de büyük. Diğer bir deyişle mikro kelimesi buradan geliyor. 5000 mikrometreden küçük, 100 mikrometreden büyük plastik partiküllerine biz mikroplastikler adını veriyoruz.
Yani kum tanesinden bile daha mı küçük?
Kum tanesinden çok daha küçük. Daha doğrusu 5 milimetre 1 santimin yarısı kadar. 0,1 mikron dediğimiz ise bunun binde biri kadar. Dolayısıyla o 0,1 düzeyinde, hatta 0,5 milimetre düzeyindeki büyüklükleri görme şansına sahip değiliz çok fazla. Dolayısıyla tekrar edelim, 5 milimetreden küçük, 0,1 milimetreden büyük plastik partiküllerini biz mikroplastikler olarak adlandırıyoruz. O poşet örneğini unutmayalım. Giderek büyük bir parçanın doğa koşulları veya diğer koşullar, o diğer koşullardan da söz ederiz şimdi, çerçevesinde boyutlarının giderek küçülmesi ve bu küçük boyuttaki partiküllerin doğada birikmesi bizim mikroplastiklerle ilgili kaygılarımızı son zamanlarda artırıyor, giderek arttırıyor. Plastik poşet örneği sadece bu işin ikincil kısmı. Ne demek istedim ikincil kısmı demekle? Büyük bir plastik örneğinden hareketle bunun çevreye atıldığını düşünün. Bu arada şu örneği de vermemiz gerekiyor. Son derece önemli. Biraz önce söyledim, dedim ki yıllık üretimleri plastiklerin dünyada 335 milyon ton. Bu dile kolay geliyor ama çok büyük rakamdır. Bu 335 milyon tonun yaklaşık 20 milyon tonu doğaya atılıyor plastiklerin her yıl. Sadece Türkiye'den örneğin, Türkiye bu söylediğim dünya rakamlarıydı. Yurdumuzdan bir örneği vermeye kalkarsak Türkiye 500.000 ton plastiği çevreye atıyor. Özellikle de mikroplastiklerin görünmeyen bu mikroplastiklerin de gittiği yerlerin, en fazla biriktirdiği yerlerin başında denizler geliyor. Şimdi atık miktarı bu kadar fazla olan mikroplastiklerin ikincil kaynaklandığı yerlerin örneğin bu poşetler olduğunu söyledik. Niye? Çünkü aldık, kullandık, içine çöp koyduk, attık, şu şekilde attık. Sonuçta doğaya gittiği zaman deminki faktörlerle küçük plastikler haline dönüşmesi mikroplastiklerin ikincil dönüşüm yoludur. Bir de birincil dönüşüm yolu vardır. Bu birincil dönüşüm yolunun esasında çoğumuz farkına varmayız. Örneğin kozmetiklerde kullanılan mikro küreler nerede kullanılır? peeling dediğimiz deri temizlemede, makyaj temizlemede kullanılan kozmetik ürünlerinde bol miktarda mikro küreler vardır.
Hatta hissediliyor hocam, belki o kadar çok var ki demek ki, evet, içinde birleşip yüzünüze değdirdiğiniz zaman böyle kum tanesi gibi hissedilen
hissetmemeniz bir hal mümkün değil. Aynen şu dozu söyledikten dozu sonra daha mı aklınızda kalacak. Tek bir peeling işlemi yapmaya kalktığınızda, tek bir dozunda yani temizleme yaptığınızda 360 bin adet mikroplastik var.
İnanılır gibi değil.
Mikro küre diyelim, onlar küre şeklindedirler. Dolayısıyla siz bunun orada olduğunu bilmiyorsunuz.
Evet.
Benzer şekilde örneğin diş macunlarımızda. Eskiden yoktu, şimdi giderek arttı.
Mesela mavi tanecikleri mi diyorsunuz?
Mavi tanecikler, evet, onları diyorum. Bunlar daha hiç değişime uğramadan direkt kullandığımız birincil mikroplastik örnekleridir.
Hadi diş macununu bir şekilde diyelim vücudumuzdan atıyoruz, gönderiyoruz suyla. O tabii su gidiyor, yine bir şekilde denizlere ulaşıyor. Ama bir de yuttuğumuz kısmı var.
Yuttuğumuz kısmı var. Dolayısıyla şimdi sizin söyleminizden iki tane sonuç çıkartabiliriz. Evet. Bir çevreye,
hem çevreye hem
kendimize, de kendimize ait sonuçlar neler olabilir gibi bir, evet, durum çıkartabiliriz. Dolayısıyla şu veya bu şekilde modern yaşantımızda bizim hiç farkına varmadığımız, kelimeyi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz, saklambaç arkadaşlarımızdır mikroplastikler. Bir Hollandalı toksikolog bunlar için, birazdan vereceğim sağlık etkileriyle ilgili etkilerini değerlendirirken, gizli katillerdir tanımını yapmış. Şimdi ben o gizli katilleri biraz daha uzaktan bakıyorum ama saklambaç arkadaşlarımız dememiz son derece normal. Yani siz de bir kadın olarak peeling'deki, yani temizlemedeki bir dozunda o kadar mikro kürecik olduğunu farkında değildiniz.
Evet.
Veya diş macunlarınızda ne bileyim o nane tadını veren,
evet, evet,
mavi küreciklerin mikro küreler olduğunun farkında değildiniz. Çünkü diş macunlarınızda size o nane tadını veriyor. Siz büyük bir kısmını onun gene tekrar lavaboya boşaltıyorsunuz.
Evet.
Lavabodan şeylere geçiyor.
Yine kanalizasyon.
Kanalizasyondan da temizleme merkezlerine gidiyor. Dolayısıyla problem zaten bundan sonra başlıyor. Hiç kimse bunun farkında değil. Açıkçası şuraya getirmeye çalışıyorum. Bizim elimizdeki büyük bütüncül plastik ürünlerinden yarattığımız mikroplastik problemi biraz daha arkada kalan bir problem. Günlük yaşantımızda kullandığımız pek çok tüketici ürününün yaratmış olduğu mikroplastik problemi daha büyük problemdir. Bir örnek. Herkes çünkü genellikle büyük plastiklerin yaratmış olduğu problemleri daha fazla ön plana koyuyor.
Gözde
ama
gördüğümüz için onu, evet, tahmin edebiliyoruz.
Kesinlikle bu kere zararlılık konusunda hiçbir şeyimiz yok.
Evet.
Problemimiz yok. Çünkü plastiklerin özellikle bazı doğa koşullarındaki doğada kalma ömürleri onlarca, yirmilerce yıllara ulaşıyor. O yüzden yeniden düzenlenerek yeniden işlenmiş plastiklerin kullanılmasını biz her zaman öneriyoruz. Bunların doğada kalma süreleri çok çok daha az. Çok daha çabuk sürede parçalanıyorlar. Üstelik parçalanan plastikler doğa için çok zararlı bileşikler oluşturmuyorlar. O yüzden atıklarla toplanan plastiklerin yeniden işlenerek tekrar kullanılmasını biz her zaman öneriyoruz. Konuyu şuraya çekeceğim. Bize problem yaratan mikroplastiklerin en büyük kaynaklarından biri, tamam, kozmetik gibi veya diş macunu, sabun, şampuan gibi ürünleri bir kenara koyarsak gene, o yüzden saklambaç arkadaşlarımızdır diyorum, hiç farkına varmadığımız kıyafetlerimizdir.
Kıyafetleri de bir şekilde giymek zorundayız, yıkamak zorundayız.
İşte o yıkamak zorunluluğumuz kısmında, var ya, evet, o yıkama zorunluluğumuz bizim başımıza mikroplastikler açısından oldukça büyük problem çıkartıyor. Bunun da farkında değiliz esasında.
Evet,
evet, şimdi farkındayız.
Şimdi artık farkındayız ama ne yapabiliriz hocam?
Bir kere daha doğrusu normal pamukluları kenara bırakıyorum. Onlarda bu yok. Polyester ve akrilikten oluşmuş olan kıyafetlerimiz, ki artık günümüzde çoğunlukla bunları giyiyoruz.
Sentetik kumaşları mı?
Evet, aynen, onları kastediyorum. Her bir yıkamada, yani bunlarla yapılmış olan bir kıyafetin her bir yıkamasında ortalama değer söyleyeceğim. Ortalama 1900 adet mikrolif bırakıyor kıyafetimiz. Siz bir kadın olarak daha çok, benden çok daha iyi bilirsiniz. Ne derler? Çamaşır makinesine tek bir tane kıyafet atmıyorsunuz.
Evet.
Pek çok kıyafet
atıyorsunuz.
Atıyoruz. Evet, biriktirip de atıyorsunuz. Doğal da süreç bu. Dolayısıyla bu sentetik ürünlerden oluşmuş bir kıyafet yığınının çamaşır makinesine gittiği andan itibaren çıkaracağı mikroplastik sayısı inanılmaz fazla. Nereye gidiyor?
Kanalizasyondan
da arıtma tesislerine. Buraya kadar sanki bir problem yokmuş gibi geliyor.
Arıtılacak olacak diye ümit ediyoruz. Bilemiyorum arıtılıyor.
Problem işte orada başlıyor. Hmm. Bunlar adı üzerinde mikro, yani son derece küçük oldukları için arıtma tesislerimiz bu mikro yapıları tutma özelliğine sahip değiller. Bu kadar küçük özelliklere sahip değiller. Dolayısıyla arıtma tesislerinden rahatlıkla bu mikroplastikler geçebiliyorlar. Arıtma tesislerinden geçen mikroplastikler nereye gidiyor? Söyleyeyim. Ya denizlere bırakılır ya tarlalarda tekrar sulama suyu olarak kullanılır. Patojen mikroorganizmalar falan giderildikten sonra sonuçta doğaya bırakıyoruz. Yani sizin kıyafetlerinizden kaynaklanan mikroplastiklerin hiç farkına varmadan tabii. Kaynaklanan mikroplastiklerin arıtma tesislerinde tutulma şansları günümüz koşullarında çok az.
Hocam bir de dediniz ki tarlalar sulanıyor. Sulanan tarlalardaki ürünleri sonra bir şekilde yine insan vücudu alıyor. Yani
belki anlatırken dinleyicilerimiz farkına varmış olabilir. Biz bu arada maruziyet yollarımızdan da bahsediyor gibiyiz. Evet. Ama hiç farkına varmadığımız maruziyet yollarımız var. Mesela bu tarlaya verilmiş olan arıtma suları hiç farkına varmadığımız maruziyet yolları. Gene saklambaç oynuyor bizde dikkat ederseniz.
Evet, ne yazık ki.
Ondan sonra denize verdiğimiz sular gene bizim farkına varmadan verdiğimiz sular. Günümüz koşullarında en fazla üzerinde tartışılan ve korkulan konular mikroplastik maruziyetine yönelik olarak tozlar. Evimizdeki tozlar. Düşündünüz mü hiç?
Yani düşünmek istemiyorum hocam bu kadar şeyden sonra.
Korkmayın. Bunlar bizim farkına varmamız bir kere korkularımızın önlenmesine neden olur. En azından artık farkına varıyoruz. Diyelim ki küçücük bir çocuğunuz var evde. Küçük çocukların genel karakteri nedir?
Yerlerde
yuvarlanmak.
Emekleyecek.
Aynen öyle. Hatta bizde olmayan bir takım hareketleri yaparlar. El ağız hareketleri. Yani evet.
Ne bulsalar
ağızlarına götürürler. Ev içi tozlar, bir toksikolog olarak bunu uyarayım. Ev içi tozlar bizim çevremizde bizden gizlenmiş olan, yani bizle saklambaç olan kimyasalların bize ulaştığı en önemli kaynaktır.
Çünkü en kolay yol.
Evet. Bu toz derken normal tozları kastetmiyorum esasında. Deminki gelin şeye geri dönelim. Çamaşır örneğine geri dönelim. Diyelim ki sentetik kıyafetiniz var, giyiyorsunuz. Oturma odasında da oturduğunuz düşünelim şimdilik. Oturma odasında oturduğunuz koltukların üzerindeki tüm kumaşlar sentetik. Değil mi?
Evet. Yani ne yazık. Evet. Artık söyleyemiyorum hocam.
Oturma odasında kullandığınız perdelerin hemen hemen hepsi sentetik. Evet. Halınız eğer el halısı değilse sentetik. Hatta onlar plastikten yapılmıştır. Makine halılarının yapısı da öyle. Onun haricinde ne bileyim eğer odanız gene bir ahşap kaplamayla kaplıysa onun üzeri de plastik. Onun harici oturma odasında bulundurduğunuz televizyondu, ne bileyim bilgisayardı, ne bileyim gene aklıma gelen bu tür ürünlerden hatta kumandaya kadar bunlar da plastik. Hiç bakın farkına varmadınız plastikler dolu etrafınız. Evet. Dolayısıyla bunlardan kaynaklanan her türlü küçük partiküller, partikül adı veririz küçük yapılara biz ve mikroplastikler yerlerde toz olarak bulunur. Hiç farkına varmadan biz bu tozları soluruz. Biz büyük olarak biraz yukarıdayız ama küçük çocuklarımız bunlara çok daha fazla maruz kalır. Dolayısıyla onların maruziyeti bizle karşılaştırıldığında çok daha fazladır. Bu da onlara yönelik ekstra risklerin sağlık risklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Günümüzde biz her ne kadar şeyi daha fazla kirletiyor gibi düşünüyorsak da ki haklıyız bu düşüncede denizleri, mikroplastikler esas korkacağımız maruziyet yollarımızın başında ev içi tozlar geliyor. Hiç farkına varmadığımız.
Evet.
Bir diğer maruziyet kaynağımız da günlük şehir yaşantısıdır. Evden çıkıp buraya gelene kadar serviste mi geldiniz, arabayla mı geldiniz? Yani bir şekilde geldiniz ama yollar araba dolu. Arabalar neyin üzerinde yürüyor?
Asfalta
gelmeden evvel lastiklerin üzerinde yürüyor.
Evet.
Dolayısıyla arabanın sürekli lastikte yürüyor olması hiç farkına varmadan bizim göremediğimiz gene pek çok lastik doğaya karışmasına neden oluyor. Hatta bir örnek daha vereyim ki gene farkına varmadığınız örnek. Yollara çizilen yol çizgileri.
Onlar bile maruziyet kaynağı.
Onlarda dahi bol miktarda mikroplastik vardır. Mikro küredir şeklindedir onlar. Dolayısıyla şehir hayatı da bize günlük hayatımızda sürekli olarak farkına varmadığımız mikroplastiklere maruz kalmamıza neden oluyorlar.
Hocam şimdi maruziyetler ortada ama gerçekten korkutucu boyutlarda sizin anlattığınız gibi. En azından ben öyle hissettim. Şimdi bunlardan kaçışımız yok. Evde o malzemeleri kullanıyoruz. Dışarı çıktığımızda maruz kalıyoruz. Hani kendimizi koruma anlamında neler yapabiliriz? Son dakikalarımızda da isterseniz biraz
çok şey yapabiliriz. Örneğin önemli maruziyet kaynaklarımızdan biri. Şunu söyleyeyim. Bu kozmetik materyallerinden artık korkmuyoruz. Niye diyeceksiniz? 2018 yılı itibariyle Avrupa Birliği'nde örneğin kozmetiklerde mikro kürelerin kullanımı yasaklandı. Dolayısıyla buradan kaynaklanacak şeylerimiz azalacak, maruziyetlerimiz azalacak. Kıyafetlerden şu an için bir kaçış yolumuz yok. Tek kaçış yolu
sentetik kullanmamak.
Tek kaçış yolumuz o. Tek kullanımlı plastiklerden uzak kalmamız gerekiyor. Ne demek istedim? Mesela pipetler. İçinde su bulunan pet şişelerimiz.
Nasıl su içeceğiz?
Çok basit. Bunun da çözümü var. Türkiye'de bir türlü yerleşmeyen bir durum esasında bu. Diyelim ki parkta yürüyüşe çıktınız. Pet şişenizi alıyorsunuz. Suyla beraber yürüyorsunuz. Eğer o park boyunca birkaç tane çeşme koyulursa, hatta üzerine basıp eğilip diğimiz çeşmeler vardır. Bir nevi sevildir onlar. Evet. Batı'da çok yaygındır bu.
Evet.
Bunlardan koyulursa elimizde o şişeyi taşımaya ihtiyacımız kalmaz bizim. Susadığımız zaman düğmesine basar veya çeşmemizi açar. Yoldaki o çeşmeden suyumuzu içebiliriz.
Bu evde kullandığımız damacanalarda da aynı tehlike var mı?
Şimdi oradan da geçiş var. Her yerde geçiş var. Şöyle bir örnek vereyim ki size daha net anlaşılsın. Tek kullanımlık aldığınız pet şişelerin içinde dahi mikroplastikler var. Sayısı çok yüksek olmamakla beraber var. Yani her yerden maruz kalıyoruz. O kaçınılmaz olarak var. Onu engelleme şansımız da yok. Ama engellemek için yolu söylüyorum. Yani en fazla bulunduğumuz yerlere böyle su şeylerinin konulması bizim fazladan alacağımız riski ortadan kaldırırlar.
Ya da cam plastik şişe yerine plastik şişeler yerine cam şişeler.
Mikroplastiklere girdiğimizde camda da var. O mikroplastikler açısından kaçış değil. Belki son süreyi de düşünerek etkileriyle ilgili bir takım şeyler söyleyebiliriz. Yani maruziyetimiz fazla. Peki bunun karşılığında sağlık risklerimiz de mi fazla mı? İnanın bugünlerde bu konuyla uğraşan tüm bilim adamları bu riskleri belirlenmeye yönelik çalışıyorlar. Net olarak insanlarda ortaya konulmuş bir durum söz konusu değil. Yani mikroplastiğe maruziyetten dolayı şu oldu diyeceğimiz bir hastalık söz konusu değil. Ama riskler belirlenmiş vaziyette. Mesela bu risklerin başında hiç farkına varmadığımız şekilde mikroplastikler geldikleri ortamlarda bulunan, örneğin bir çöp yerinden gelmişse, hatta denizden maruziyetimiz varsa, mikroorganizmaları üzerinde taşıyabilirler. Escherichia coli gibi. Dolayısıyla bunları almış olmamız bizim patojen mikroorganizmaları maruz kalmamıza neden olabilir. İkincisi, plastiklerin üzerinde katılmış maddeler vardır. Bisfenol A, fitalat, hatta metaller. Bunlara sürekli maruz kalmamız bize toksite riskini yaratır. Bir de bunların yapıları 5 milimden başladığı için yapıların büyüklüğünden dolayı bazı sistemlerimizde tıkanıklığa yol açabilirler. Dolayısıyla bugünlerde en fazla çalışılan konu sağlık etkilerini belirlemeye yönelik konular.
Zaten değerli hocam, bugün bu konuyu ortaya koymamızın ve hani dinleyicilerimizle paylaşmamızın amacı da farkında olalım.
Evet, evet.
Maruziyetlerimizin farkında olalım ve hani kendimiz en azından yapabileceğimiz bir şeyler varsa onları yapmaya gayretinde olalım diyeydi. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ağzınıza yüreğinize sağlık sevgili hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Çok hocamız bizlerle birlikteydi. Kullandığımız birçok üründe yer alan mikroplastiklerin çevreye ve sağlığımıza etkilerini konuştuk. Özellikle günlük yaşamdaki yerinden ve mikroplastiklerdeki diğer maddeleri, sağlığımıza etkilerini değerlendirdi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve müzikle devam ediyoruz.
Esma bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Musavvir, güzelce tasvir eyle halimi. Sen ki her şeyi en güzel hallerle hallendirirsin. En güzel hale eriştir beni. Sen ki rahimlerde olanları dilediğin gibi tasvir edersin. Rahmetinin kucağında güzelleştir kalbimi. Gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Sessiz ahlarımı duyan sensin. İçimin içinde saklı közleri görensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Sen dilediğini bağışlar ve affedersin. Rahmet denizini bulandırmaz cümle günahlar.
İlginç vakıflar. Camilerdeki saatleri tamir eden vakıf. Kendisini kahve içmeye çağıran hanımlara üzüntüsünü açsa mıydı? Evet, bu gerçeğin herkesçe bilinmesi lazımdı. Bu tembellik ve neme lazımcılık çok fazlaydı. Çok üzülüyordu bu duruma merhum İsmail Efendi'nin kızı Ayşe Hanım. Dedi ki sohbetteki hanımefendilere, kusuruma bakmazsanız hanımlar, bu sohbette bir düşüncemi açacağım size. Biliyorsunuz ki bütün ibadetler vakte bağlı. Vakit girmeden namaz kılamayız. Ramazan'da iftar ve sahur yapamayız vesaire. Vakitleri de bize bildiren saatlerdir. Yani saat Müslümanların hayatında çok önemlidir. İyi de bunda üzülecek şey nedir anlamadım Ayşe Hanım, dedi sohbet arkadaşı. Anlaşılmayacak ne var? Camilerde ve muvakkithanelerde saatler yok mu? Evet. Günlük yaşantımızda bu kadar önemli olan bu saatlerin bakımı, onarımı ve ayarlanması gerek. Bu konuda bilgili insanlar gerek. Haftada bir kurulması ve gerektiğinde tamirlerinin yapılması gerek. Fakat bu konuyla ilgilenen bir müessese yok. İşte buna çok üzülüyorum. Olmadığını nereden biliyorsunuz? Babam anlatınca öğrendim. Diyorum ki, böylesine önemli bir konu geçiştirilmemeli. Hanımlar meseleyi anlamışlar, kahvelerini yudumlarken bu üzüntüyü onlar da paylaşmışlardı. Ama Ayşe Hanım bunu bir hizmet olarak görmüş ve harekete geçmişti. Hicri 1225, miladi 1810 yılında İstanbul'da bir vakıf kurdu. Vakıf, muvakkithane ve camilerdeki saatlerin bakımıyla ilgili görevleri üstlenecek kimseye maaş bağladı. Ayrıca bu bakım ve onarım işlerini uzmanların yapmasını da şart koştu. Huzuru Hayat. Metro devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bugün aslında hep hayatımızın içinde olan ama hani çok fazla dile getirmediğimiz bir konuyu konuşacağız sizinle. İyilik ve kötülüğü konuşacağız. Toplumumuzun iyi olması noktasında ne gibi sorumluluklarımız vardır? Bu sorulara cevaplar arayacağız. İsterseniz öyle başlayalım hocam. İslam'a göre iyilik ve kötülük nasıl tanımlanıyor, nasıl ifade ediliyor?
İyilik ve kötülüğün tanımını Peygamber Efendimiz'in dilinden söyleyelim isterseniz.
Lütfen.
Çünkü Medine'de bir heyet geliyor Peygamber Efendimiz'in yanına. O heyet içerisinde Vabise isimli bir sahabe var. Yeni tabi olduğu dinin kurallarını öğrenme gayretinde. O heyet içerisinde ve Peygamberimize yaklaşmak, ona bir şeyler sormak istiyor. Ve baş sorusu bu. İyilik ve kötülük nedir dinime göre? Peygamber Efendimiz'e yaklaşmak istiyor ama başı kalabalık zoraki yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz fark ediyor ve onu çağırıyor. Soracağın şeyi sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim diyor Peygamber Efendimiz. O heyecanını fark ediyor. Sormak istediği şeyin farkına varıyor Peygamberimiz. Sen söyle ya Resulallah diyor. Heyecanlanıyor. Peygamber Efendimiz iyilik ve kötülük nedir? Bunu sormak istiyorsun değil mi diyor.
Allah Allah.
Ve evet ya Resulallah. Peki ben mi söyleyeyim, sen mi söylersin? Siz söyleyin ya Resulallah diyor. Peygamber Efendimiz iyiliği şöyle tanımlıyor o zaman. İyilik gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük ise insanlar sana fetva verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir diye tarif ediyor Peygamberimiz. Hakikaten bin müftü fetva verse vicdanen cevabını aradığımız şey, yaptığımız şey ile çelişiyorsa, o cevapla çelişiyorsa o iyi değil. Fakat vicdanen rahatsak ve iyi ki yaptım diyorsak o zaman işte o iyiliğin ta kendisi. Peygamberimiz böyle tarif ediyor ve vicdana sor diyor önce. Dolayısıyla iyiliği tanımlarken biz insanın içine sinen, yaptığında mutlu kılan ve insanlara anlattığında, aktardığında kendisini huzursuz etmeyen, aksini düşündüğünde iyi ki öyle yapmamışsın, böyle yapmışım dediği husus işte iyiliğin ta kendisi. Peygamberimiz böyle tarif ediyor. Kalp doğruyu söyler, körelmemiş bir kalp, vicdan körelmemişse, katılaşmamışsa, yanlışı yapa yapa artık yanlış merkezi haline gelmemişse doğru selim bir kalp insana doğruyu söyler aslında. O zaman insan kalbini doğruya yönlendirmeli devamlı. İslam'ın insana telkin ettiği şey de bu. Aslında İslam'ın oluşturmak istediği bireyin o şahsiyeti kişiliğinde ahlaklılık, erdemlilik ve sosyal bilinç var.
Tabii.
O bilinci oluşturmaya çalışıyor. Bu bilinçte oluyorsa insanlar, toplumu oluşturan bireyler bu bilinç ise hem mutlu bir birey hem de toplumuna, etrafındaki insanlara, arkadaşı, eşi, çoluğu, çocuğu, akrabaları kim varsa onlara huzur veren, doğru mesajlar veren örnek birey oluyor. İslam bunu oluşturmaya çalışıyor. Eğer biz ararsak cevabını vicdanımızda, Peygamberimizin sözlerinde, Kur'an-ı Kerim'de adeta şelale gibi çağlayan olarak buluyoruz biz. Öyle didik didik arayayım da bir cevap bulayım değil. Çağlayan gibi geliyor bilgiler.
Evet.
Vicdan doğruyu söylüyor. Kur'an doğruyu söylüyor. Peygamber doğruyu söylüyor. İnsana düşen onu tercih etmek.
Hani dediniz ya bazen insanın vicdanı köreliyor. O iyiyi görememeye başlıyor. Bir süre sonra artık ona o yanlışlar da doğru gelmeye başlıyor. O zaman ne yapmak gerek?
Peygamber Efendimiz'e bununla ilgili bir soru da geliyor. Abdullah bin Mesud'dan naklediliyor sahabe. Bir adam geliyor Peygamberimize. İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim ey Allah'ın Resulü diye soruyor. Peygamber Efendimiz'in cevabı çok enteresan. Komşularının iyi yaptığını dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Kötü yaptığını dediğini duyarsan bil ki kötü yapmışsındır. Burada etraftaki insanların genel düşüncesi ama aklı selim insanlar kastediliyor tabii ki. Etrafımdaki insanlar hep yanlışa koşuyorsa onların dediği değil asıl olan. Doğruya odaklanmış kalplerin, gönüllerin olduğu bir topluluk. Eğer yaptığın konusunda eleştiriyorsa, yanlış yaptın diyorsa o yanlış diyor Peygamberimiz. Peygamberimizin dilinden buluyoruz yine cevabı.
Evet. Peki birey kendi kendine düşündüğünde iyi ve kötüyü bilebilir mi?
İyi ve kötüyü vicdan doğruyu söyler insana. Kalp bilir. Çünkü körelmemiş vicdan insana doğruyu söylemek üzere bina edilmiştir. O vicdan üstü kapatılıp örtüldüğünde, sürekli yanlışı yaptığında doğruyu görmez olur. Çünkü vicdan fıtratın ta kendisidir. Fıtratında var insanın doğruya meyil. İnsan zamanla yaptıkları yanlışlarla yanlışa doğru, kötülüğe doğru kendini götürüyor. Kundaktaki bebeklerin hangisinin yüzüne baktığınızda 30 yıl sonra şu ya da bu olacak diye tahminde bulunabilirsiniz. Onların hepsi aslında fıtraten nedir? Tertemizdir. Tabii. Onları Allah şerefli, şanlı bir insan olarak yaratmıştır. Muhatap kabul etmiştir. Doğruyu telkin etmiştir. Fıtratına yerleştirmiştir. Ama sonra tercihleri, etraftan aldıkları o tertemiz fıtratı sağa sola yalpalar, doğruyu bilemez hale getirebilir. Onun için insanın niyetine doğruyu keşfetmek, bulmak ve yaşamak gibi bir muradını yerleştirmesi gerekiyor. Doğruyu bilebilir bir vicdan.
Evet, hissedebilir.
Körelmeyen bir vicdan.
Hissedebilir. Şimdi tabii bir toplumun iyi olmasında en önemli şey o toplumdaki bireylerin aslında o iyiliği, o körelmemiş vicdanlarıyla yaşayabilme güzelliğini yaşıyor olmaları. Bu anlamda bireyin sorumluluğu nedir o toplumun iyi olması noktasında?
Her birimiz sorumlu varlıklarız. Her bir insan. Sadece ben kendimi kurtarayım, gerisi ne olursa olsun mantığıyla dolaşamaz bir Müslüman. Aklı selim düşünen bir Müslüman bilir ki hem kendini düzeltmek hem de topluma faydalı olmak üzere yeryüzünde vardır. Allah'ın halifesidir. Allah'ın doğruyu yaşasın, bulsun ve cennet hak etsin. Tekrar o güzellikler diyarına gelsin diye gönderdiği insan yanlışlara koşarsa yanlışlar onu başka mecralara götürüyor. Hep cenneti hayal ederiz. Kimse cehennem sözünü bile duymaz. İstemez. Ama insan aslında yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla, duygularıyla, düşünceleriyle cennetini de cehennemini de kendi zihninde oluşturuyor önce. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'in o sosyal dokunun toplumun iyileşmesinde, iyi olmasında sorumluluğu olduğunu ifade ediyor. Müthiş bir sözü var. Bu sözleri duyduğum zaman Peygamber Efendimiz'in ne kadar da toplumu inşa etmek, güzelleştirmek için çaba sarf ettiğini, bir zihin yorma mesaisi gösterdiğini fark ediyorum. Diyor ki Allah Resulü, içinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, müdahale etsin, yanlış yapıyorsun desin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin, söylesin, bunun yanlış olduğunu ifade etsin. Suskunluk iyi bir şey değil. Belki yolundan, yanlışından döndüreceğimiz insanı yanlışa suskunluğumuzla biz cesaretlendiriyor olabiliriz. Hı hı. Görevimizi yapmıyor olabiliriz. Eğer buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buz etsin. Yani yaptığın doğru mu şimdi, oldu mu şimdi desin. En azından vicdanı o
rahatsız
doğruyu bağırsın.
Olsun,
rahatsız olmuyorsa birey problem var. Hı hı hı. Kendini dahi yönlendiremeyecek hale kayar zamanla o birey. Toplumu yönlendirmek şöyle dursun, kendini yönlendiremeyecek hale gelir. Kötüye doğru akar gider çünkü. Bu çok önemli. Toplumun iyi olmasında bireyler olarak her birimiz sorumluyuz. Bana ne diyemeyiz. Çünkü benim yanlışımı bir başkası, başkasının yanlışını ben düzelttiğimde birbirimize faydamız olacak.
Tabii.
Yoksa herkes ben mükemmel olayım, başkası ne olursa olsun diye bir toplumda yaşıyorsa, bir kişinin mükemmeli yaşadığı ama binlerce kişinin yanlışlarla boğuştuğu bir toplumda mükemmeli yaşayan insan da mutlu olamaz.
Evet, tam aslında onu söyleyecektim. Evet. O kendinin ne kadar mükemmel, ne kadar iyi yaşadığını
evet.
düşünsün. Çevresindekiler ona eğer olumsuz görüşlerle sarmalamışsa o da zaten mutlu olamaz ki.
Evet. Sahne bakıyorsun, yanlışlarla bezenmiş bir hayat. Soluna bakıyorsun, yanlışlarla bezenmiş bir hayat. Yani o kişiyi bunaltır. Yan yana oturduğunuz negatif düşünceli insanlardan bile sıkılırsınız Sezin Hanım. Dolayısıyla güzel düşünen bir birey isek güzel düşüncelerimizi aktarmak, yanlış düşünenlerin yanlışını ifade etmek, bunu dostane yapmak tabii. Hakaret gözüyle, hı-hı. hakaret sözüyle olmaz bu işler.
Gönül kırarak değil tabii
asla
ki.
Asla değil. Üslubumuz çok önemli. Doğruyu doğru bir üslupla ve doğru zamanda doğru yerde söyleyebilmek çok önemli. Hı hı. Bazen insanlara bir cümle kuruyorsunuz. Yıllar sonra karşıma çıkıp hocam bir cümle söylemiştiniz hala unutuyorum. Hayatıma yön verdi diyor mesela. Hanımlardan duyduğum bu cümleler beni çok mutlu ediyor. Hı. Demek ki söylememiz gerekiyor. Benim bildiğim doğruyu bir başkası düşünemiyor olabilir.
Bazen
ya da başkasının bildiğini ben düşünemiyor tabii. olabilirim. Birbirimizden alıp verecek o kadar çok şeyimiz var ki. Bilgi en başta. O yönlendirmeler en başta geliyor aslında.
Evet. Evet,
farkında değiliz galiba toplum olarak değil mi?
Öyle. Şimdi tabii iyilik ve kötülüklerin de muhakkak bir karşılığı var. İyi olmak için çabalıyoruz ama bazen hani dediniz de körelmiş vicdanlar o kötülüğü yapabiliyor, iyiliği göremiyor diye. Ne gibi karşılığı olabilir dinimizde yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin?
İki karşılık düşünebiliriz biz bu noktada. Bir dünyadaki karşılığı. Yaptığımız iyiliklere karşılık iyilik gören insanların sempatisi, sevgisi, gönül akışı vardır. Ebedi alemine bakan yönüyle de cennet vardır. Allah cenneti vaat ediyor. Kötülük yapan için de aynı şekilde. Kötülük yaptığın insandan karşılık olarak iyilik beklemek çok zor. Kalp kararır. Kızgınlıklar, öfkeler kabarır. Hı hı. Fakat Peygamber Efendimiz'in bir ölçü verdiğini görüyoruz biz bunda. Bir iyilik yaptığında mümine 10 katı karşılık verilir. 700'e kadar diye ifade ediyor. 1'e 10, 1'e 700'e kadar karşılığı sevap olarak verilir. Fakat bir mümin kötülük yapmışsa ya da bir insan kötülük yapmışsa bunun da karşılığı ancak bir günahtır diyor. Allah burada yine rahmetini ortaya koyuyor. Yanlışınızdan dönün ben affederim mesajı hı-hı veriyor. Fakat iyiliğe neredeyse sınırsız diyeceğim. 1'e 700, 1'e 10 ile 1'e 700 arası 1'e 1 değil bakın. Hı-hı. Hatta başka bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz diyor ki bir mümin iyiliğe niyet etse fakat onu yapmasa ona bir sevap vardır. Yaparsa 10, ondan 700'e kadar sevap vardır. Başka versiyonları da var hı hı bu sözünün Peygamber Efendimiz'in. Niyette iyilik bile çok önemli yani. Karşılık olarak sadece ahireti düşünsek bu müthiş bir insana doyum verir. Müthiş bir heyecan verir. İyilik yapıyorsunuz hiçbir şey yok diye düşünmezsiniz. Dünyada dostlar edinirsiniz iyi olduğunuzda. Sizi seven bireyler olur etrafınızda. Bu sarmalar etrafınızı, ruh güzellikleri, bakış açısının güzellikleri. Hı hı. Fakat ebede dönük yönüyle düşündüğünüzde güzellikler beldesi saracak inşallah.
İnşallah. Evet. Değerli hocam, son olarak konuyla ilgili Hazreti Peygamberimizin ettiği duayı dinleyicilerimize söyleyelim. Ne dersiniz?
Evet. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin şöyle söylediğini rivayet ediyor. O derdi ki diyor, Allah'ım beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. Yani iyiliklerine sevinen, bunu peygamber yapıyor. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz kötülük yapan bir yapıya sahip değil ki, bize örnek olarak söylüyor bunu. Biz bunu istemeliyiz, biz isteyelim. İyilik yaptığımızda sevinen, kötülük yaptığında da bundan üzüntü duyan, bağışlanma dileyen birey olmayı Rabbim hepimize nasip etsin. Peygamber diliyle dua edelim.
Teşekkür ederiz. Ne güzel ifade ettiniz değerli hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize ben sağlık, gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman vaizimiz Ayşe Akkoç hocamız bugün bizimle birlikteydi. Onunla iyiliği ve kötülüğü konuştuk. Özellikle dinimizde bu sözcüklerin nasıl tanımlandığını ve Hazreti Peygamberimizin konuyla ilgili neler aktardığına ilişkin bize güzel bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine bir kez daha ve böylelikle bugünün sonuna gelmiş olduk Hayatın Seslerinde. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Aldım sümbül bir akkan ohuz, Mavrova'dan aldım sümbül bir akkan ohuz. Al beni pres harmore sümbül yanında uyut, al beni pres harmore sümbül yanında uyut. Gir canıma, ayletme beni. Gel yanıma, gir canıma, ayletme beni. Yedi dasını mapusta yatsam saracağım seni. Yedi dasını mapusta yatsam saracağım seni. Çıktın sümbül üç gün eğlendin, Mavrova'dan çıktın sümbül üç gün eğlendin. Üç günün içinde sümbül kimi beğendin? Üç günün içinde sümbül kimi beğendin? etme beni. Gel yanıma, gir canıma, ailetme beni. Yedi dasını mahpusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam saracağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam alacağım seni. Yedi dasını mahpusta yatsam saracağım seni.
Hayatın sesleri.